Ayrım 15.
Sayfa 549. Şöyle ki, sen aslana kapıyı açtın, ben bekledim. O çıkmadı, beklemeye devam ettim, yine çıkmadı ve tekrar dönüp yattı. Daha fazlasını yapmam gerekmiyor. Defolun büyüler. Tanrı adalete, doğruya ve gerçek şövalyeliğe yardımcı olsun. Sen dediğim gibi kapıyı kapat. Ben de kaçanlara işaret edeyim de gelip bu kahramanlığımı senin ağzından dinlesinler. Aslan bakıcısı denileni yaptı. Don Quixote'de peynir yağmuruna bulanan yüzünü temizlediği bezi mızrağının ucuna geçirip diğerlerini çağırmaya koyuldu. Onlar hala sürü halinde kaçmaya devam ediyor, her adımda da başlarını çevirip bakıyorlardı. Sürünün en sonunda asılzade vardı. Sancho beyaz bezle verilen işareti gördü ve dedi ki, ''Yemin ederim efendim vahşi hayvanları yenmiş bizi çağırıyor.'' Hepsi durdular ve işaret verenin Don Quixote olduğunu gördüler. Korkularını bir miktar yenerek yavaş yavaş yaklaştılar ve sonra onlara seslenen Don Quixote'nin sesini açıkça işittiler. Sonunda arabaya döndüler. Geldiklerinde Don Quixote arabacıya dedi ki, ''Hadi kardeşim, katırlarınızı arabaya koşup yolunuza devam edin. Sancho, sen de arabacıyla aslan bakıcısına benim yüzümden oyalanmalarının karşılığı olarak 2 altın ver.'' ''Memnuniyetle veririm.'' dedi Sancho. ''Ama aslanlar ne oldu? Ölü mü, diri mi?'' Bunun üzerine aslan bakıcısı karşılaşmanın nasıl sonuçlandığını ayrıntılarıyla dura dura anlattı. Don Quixote'nin cesaretini becerebildiğince abarttı. Aslan Don Quixote'yi görünce korkmuş, kafesten çıkmamış, çıkmaya cesaret edememişti. Üstelik de kendisi kafesin kapısını uzun bir süre açık tuttuğu halde. Sonra kendisi aslanın kızdırılıp zorla çıkarılmasını isteyen şövalyeye, aslanı kızdırmanın Tanrı'ya meydan okumak olacağını söylemiş, o da istemeye istemeye kapının kapatılmasına izin vermişti. ''Ne diyorsun buna Sancho?'' dedi Don Quixote. ''Gerçek cesaretin karşısında durabilecek bir büyü var mıymış? Büyücüler talihimi elimden alabilir ama gücümü ve cesaretimi asla.'' Sancho altınları verdi. Arabacı katırları arabaya koştu. Aslan bakıcısı lütfuna karşılık Don Quixote'nin ellerini öptü ve saraya varır varmaz bu kahramanlığını bizzat krala anlatacağına söz verdi. Majesteleri bu kahramanlığı kimin gösterdiğini soracak olursa aslanlar şövalyesi dersiniz. Bundan böyle şu ana kadar taşıdığım mahzun yüzlü şövalye lakabının bununla değiştirilmesini, ikame edilmesini, düzeltilmesini ve yenilenmesini istiyorum. Bunu yaparken canları istediğinde veya icap ettiğinde isimlerini değiştiren gezgin şövalyelerin köklü geleneğini izlemekteyim. Araba yoluna devam etti. Don Quixote, Sancho ve yeşil ceketli de kendi yollarına devam ettiler. Don Diego de Miranda bütün bu süre boyunca tek kelime etmemiş, dikkatle Don Quixote'nin hareketlerini ve konuşmalarını izlemişti. Don Quixote ona delirmiş bir akıllı, akıllılığa yaklaşan bir deli gibi geliyordu. Hikayesinin ilk bölümünden haberdar değildi. Okumuş olsaydı deliliğinin türünü bileceğinden, hareketleri ve sözleri onu şaşırtmazdı. Ama bilmediği için onu kah akıllı kah deli gibi görüyordu. Çünkü sözleri tutarlı, seçkin ve iyi ifade edilmiş, yaptıkları ise saçma, ihtiyatsız ve aptalcaydı. Kendi kendine diyordu ki, içi peynir dolu bir miğferi kafasına geçirip büyücülerin beynini sulandırdığını düşünmekten daha büyük bir delilik olabilir mi? Zorla aslanlarla çarpışmayı istemekten daha büyük bir zırvalık olabilir mi? Don Quixote, Don Diego'yu bu düşüncelerden kendi kendine yaptığı bu konuşmadan kopararak dedi ki, ''Senyor Don Diego de Miranda, zat-ı âliniz muhakkak beni sersem ve deli bir adam olarak görüyorsunuzdur. Böyle düşünmenizde şaşılacak bir şey olmaz. Çünkü yaptıklarım bunu gösteriyor. Bütün bunlara rağmen kuşkusuz göründüğüm kadar deli de sersem de olmadığımı bilmenizi isterim.'' Cesur bir şövalyenin kralının gözlerinin önünde büyük bir meydanda azgın bir boğaya isabetli bir mızrak saplaması güzel bir görüntüdür. Bir şövalyenin parıl parıl zırhlar içinde, soylu hanımların gözü önünde, neşeyle kutlanan müsabakalarda birinci gelmesi güzel bir görüntüdür. Sayısız şövalyenin askeri talimlerde ve buna benzer olaylarda prenslerinin saraylarını renklendirmesi, neşelendirmesi ve hatta şereflendirmesi güzel bir görüntüdür. Ama bir gezgin şövalyenin sırf kalıcı bir şöhret kazanmak uğruna çöllerde, bozkırlarda, yol kavşaklarında, ormanlarda, dağlarda tehlikeli serüvenler peşinde koşması, onları başarıyla sonuçlandırmaya çalışması bütün bunlardan daha güzel bir görüntüdür. Bence bir gezgin şövalyenin ıssız bir yerde bir dulun imdadına koşması, saraylı bir şövalyenin şehirde soylu bir genç kıza kur yapmasından daha güzel bir görüntüdür. Bütün şövalyelerin kendilerine has görevleri vardır. Saraylı şövalye soylu hanımlara hizmet eder, kralının sarayına üniformalı hizmetkarlarla ihtişam katar, muhteşem sofrasıyla yoksul şövalyeleri doyurur, müsabakalarda, turnuvalarda birinci gelir, soylu, cömert, anlayışlı ve en önemlisi de Hristiyanca davranışlarda bulunursa, üzerine düşen görevleri yerine getirmiş olur. Oysa gezgin şövalye, dünyayı köşe bucak dolaşır, en karışık dolambaçlara girer, adım başı imkansız bir işe girişir. Issız, çorak yerlerde, yaz ortasında güneşin azgın ışınlarına, kışında rüzgarın, buzun sertliğine, acımasızlığına göğüs gerer. Aslanlardan korkmaz, canavarlardan ürkmez, ejderhalardan çekinmez. Çünkü onun başlıca ve asıl görevleri bunları bulmak, karşı koymak ve hepsini yenmektir. İşte benim de bahtıma bu gezgin şövalyelerden biri olmak düştüğü için benim görevlerimin arasında yer aldığını düşündüğüm her işe atılmak zorundayım. Yani biraz önce saldırdığım aslanlara saldırmak doğrudan üzerime düşen bir görevdi. Her ne kadar aşırı bir pervasızlık olduğunu kabul etsem de. Çünkü cesaretin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Cesaret, korkaklıkla pervasızlık gibi iki kötü uç arasında yer alan bir fazilettir. Ama cesur kimsenin pervasızlık noktasına tırmanıp değmesi, alçalıp korkaklık noktasına değmesinden daha iyidir. Nasıl ki müsrif kişinin cömert olması, cimrinin cömert olmasından daha kolaysa, pervasız kişinin gerçek cesarete ulaşması da korkağın ulaşmasından daha kolaydır. Serüvenlere atılma konusunda inanın Senyor Don Diego, oyunu eksik kağıtla kaybetmektense fazla kağıtla kaybetmek tercih edilir. Çünkü bir şövalye hakkında falanca şövalye pervasız ve cüretkardır sözü, kulağa falanca şövalye çekingen ve korkaktır sözünden daha hoş gelir. Senyor Don Quixote dedi Don Diego. Zat-ı Ali'nizin söylediği ve yaptığı her şey aklın ibresiyle ölçülmüş. Benim anladığım şu ki gezgin şövalyeliğin kuralları, yasaları kaybolacak olsa eksiksiz ve kusursuz biçimde Zat-ı Ali'nizin yüreğinde bulunabilir. Şimdi acele edelim, daha fazla gecikmeden köyüme, evime varalım. Zat-ı Ali'niz orada geçirmiş olduğunuz serüvenin yorgunluğunu atarsınız. Vücut yorgunluğu olmadıysa da ruh yorgunluğu oldu. Bu da bazen vücudu yorar. Teklifinizi büyük bir lütuf kabul ediyorum Senyor Don Diego diye cevap verdi Don Quixote. Bunun üzerine öncekine göre hayvanlarını daha fazla mahmuzlayarak öğleden sonra iki sularında Don Quixote'nin yeşil ceketli şövalye adını verdiği Don Diego'nun köyüne ve evine vardılar. 18. Bölüm. Yeşil ceketli şövalyenin şatosunda veya evinde Don Quixote'nin başına gelenlere ve başka alelacayip olaylara dair. Don Quixote, Don Diego de Miranda'nın evini köy evi tarzında geniş ve ferah, zırh ve silahları kaba taştan olmakla birlikte sokak kapısının üzerinde mahzeni arka avluda, kileri ön avluda buldu. Çepeçevre sıralanmış çok sayıdaki çömlek El Toboso yapımı olmaları sebebiyle kafasında büyüyle değişmiş Dulcinea'sının hatıralarını canlandırdı ve içini çekerek ne dediğini, kimin yanında olduğunu düşünmeden dedi ki: "Ah, aşkın güzel yadigarları, kederle keşfettiğim. Tanrı isterse zevkle, Tanrı isterse neşeyle sevebildiğim. Ey El Toboso çömlekleri, en büyük acımın tatlı hazinesini getirdiniz hatırıma." Annesiyle birlikte gelenleri karşılamaya çıkmış olan Don Diego'nun şair talebe oğlu, Don Quixote'nin bu sözlerini duymuş, anne oğul şövalyenin tuhaf görüntüsüne şaşırıp kalmışlardı. Don Quixote, Rosinante'den inerek büyük bir nezaketle hanımefendinin ellerini öpmeye yanlarına gitti. Don Diego dedi ki: "Karıcığım, her zamanki konukseverliğinle Sayın La Mancha'lı Don Quixote'yi ağırla. Karşında gördüğün dünyanın en cesur, en akıllı gezgin şövalyesidir." Karısı, yani Doña Cristina, kendisini büyük bir sevgi ve nezaket gösterisiyle karşıladı. Don Quixote de bol miktarda akıllıca, kibar sözlerle iltifat etti. Talebeye de aşağı yukarı aynı iltifat konuşmalarını yaptı. O da Don Quixote'nin sözlerinden akıllı, zeki bir kimse olduğu izlenimini edindi. Yazar burada Don Diego'nun evinin bütün ayrıntılarını anlatır, zengin ve soylu bir çiftçinin evini bize bütünüyle tasvir eder. Ne var ki bu öykünün tercümanı, bu ve buna benzer ayrıntıları, hikayeyi asıl amacından saptırdıkları gerekçesiyle atlamayı uygun görmüş. Bu hikayenin değeri de sıkıcı sapmalarından çok gerçekliğindedir. Don Quixote'yi bir salona aldılar. Sancho zırhlarını çıkardı. Valon tarzı pantolonu ve güderi hırkasıyla kaldı. Üstü başı zırhlardan kirpas içindeydi. Yakası geniş, kolasız, süssüz, omuzlara inen talebe yakalarındandı. Tozlukları hurma renginde, ayakkabıları cilalıydı. Emektar kılıcını astığı fok derisinden çapraz kayışı sıktı. Yıllar boyu böbrek hastalığı çektiği söylenir. Dipnot: fok derisinden kayışların böbrek ağrısına iyi geldiği yaygın bir inançtı. Gri renkli, iyi bir kumaştan yapılmış bir harmaniye sarındı. Ama her şeyden önce 5 veya 6 kazan suyla, kazan sayısı konusunda görüş ayrılıkları vardır, başını ve yüzünü yıkadı. Sancho'nun oburluğu ve efendisini dehşete düşüren lanet olası peyniri sayesinde su hep süt renginde kaldı. Don Quixote anlatılan kıyafetle, hoş ve zarif bir eda ile başka bir salona geçti. Talebe sofra kurulduğu sırada kendisini ağırlamak, eğlendirmek üzere onu bekliyordu. Senyora Doña Cristina, böylesine soylu bir misafire evine gelenleri ağırlamayı bildiğini göstermek istemişti. Don Quixote zırhlarını çıkardığı sırada Don Lorenzo, yani Don Diego'nun oğlu, babasına şöyle dedi: "Zat-ı âlinizin eve getirdiği bu bey kim acaba? Adı, görünüşü ve gezgin şövalye olduğunu söylemesi beni de annemi de hayrete boğdu." "Ne diyeceğimi bilemiyorum oğlum," diye cevap verdi Don Diego. "Bir tek şunu diyebilirim. Kendisini dünyanın en büyük deliliklerini yaparken de gördüm. Yaptıklarını silen, unutturan, akıllıca sözler söylediğini de." "Sen konuş kendisiyle, bir nabız yokla bakalım. Sen akıllısındır. Akıllı mı, aptal mı olduğuna kendin karar ver. Ama doğruyu söylemek gerekirse bana akıllıdan ziyade deli gibi geliyor." Don Lorenzo bunun üzerine daha önce belirtildiği gibi Don Quixote'yi eğlendirmeye gitti. İkisi arasında geçen konuşmalardan biri de şuydu: "Babanız Senyor Don Diego de Miranda," dedi Don Quixote, "bana zat-ı âlinizin üstün kabiliyetinden ve keskin zekanızdan, özellikle de büyük bir şair olduğunuzdan bahsetti." "Şair olabilirim," diye cevap verdi Don Lorenzo, "ama katiyen büyük değil. Şiire, iyi şairlerin eserlerini okumaya epeyce düşkün olduğum doğrudur. Ama babamın dediği gibi büyük sıfatını hak edecek kadar değil." Bu tevazu hoşuma gitti dedi Don Quixote. Çünkü kibirli olmayan, dünyanın en büyük şairi olduğunu düşünmeyen şair yoktur. İstisnasız kaide yoktur dedi Don Lorenzo. Ayrıca öyle olup da öyle düşünmeyenler de çıkabilir. Sayıları azdır diye cevap verdi Don Quixote. Ben zatı halinize şunu soracaktım. Şu anda elinizdeki şiir nedir? Babanız zatı halinize kaygılandırdığını, zihninizi meşgul ettiğini söylemişti de. Bir glosa ise ben bu konudan anlarım, okumak isterdim. Eğer bir edebi yarışma içinse ikincilik ödülünü almaya çalışın. Çünkü birincilik daima hatır için veya soyluluk sebebiyle verilir. İkincilik ödülü kesinlikle hak edene, üçüncülük de ikinciye verilir. Bu hesaba göre birinci aslında üçüncüdür. Tıpkı üniversitede verilen dereceler gibi. Her şeye rağmen birinci sıfatını kazanan büyük bir şahsiyettir. Şimdilik dedi içinden Don Lorenzo, size deli hükmü giydirmem mümkün değil. Devam edelim. Don Quixote dedi ki, bana öyle geliyor ki zat-ı âliniz mektep görmüşsünüz. Hangi bilimleri tahsil ettiniz? Gezgin şövalyelik bilimini diye cevap verdi Don Quixote. Şiir seviyesinde bir bilimdir. Hatta iki parmak fazlalığı vardır. Ben bu bilimi hiç bilmiyorum dedi Don Lorenzo. Daha önce hiç duymadım. Dünyanın neredeyse bütün bilimlerini kendinde toplamış olan bir bilimdir diye cevap verdi Don Quixote. Bunu meslek edinen kişi herkese payını, hakkını verebilmek için hem kamu hukukunun hem özel hukukun yasalarını bilmek, hukukçu olmak zorundadır. Nerede olursa olsun istendiği anda bağlı olduğu Hristiyan dini hakkında açık seçik doğru açıklamalarda bulunabilmek için din bilimci olmak zorundadır. Issız ve çorak yerlerde yaraları iyileştirici özelliğe sahip otları tanıyabilmek için hekim, özellikle de bitki bilimcisi olmak zorundadır. Çünkü bir gezgin şövalye adım başı kendisini tedavi edecek birini arayamaz. Yıldızlara bakıp gecenin saat kaçı olduğunu, dünyanın neresinde, hangi iklimde bulunduğunu anlayabilmek için astrolog olmak zorundadır. Her an ihtiyaç duyacağı bir durum baş gösterebileceği için de matematik bilmek zorundadır. Bütün temel ve ilahi faziletlere sahip olması gerektiği üzerinde durmayıp daha küçük ayrıntılara gireceğim. Efsanede balık Nikola ya da Nikolaos nasıl yüzüyorsa öyle yüzmeyi bilmek zorundadır. Bir atı nallamayı, eğerlemeyi, gem vurmayı bilmek zorundadır. Daha önemli konulara dönecek olursak, Tanrı'ya ve sevgilisine bağlılığını muhafaza etmek zorundadır. Düşünceleri iffetli, sözleri dürüst, davranışı cömert, yaptıkları kahramanca, zorluklara dirençli, yardıma muhtaç olanlara karşı merhametli olmak ve son olarak da doğruyu hayatı pahasına da olsa savunmak zorundadır. İyi bir gezgin şövalye bütün bu irili ufaklı özellikleri kendinde toplar. İşte Senyor Don Lorenzo, bir şövalyenin tahsil ve icra ettiği bilim, fasafiso bir bilim miymiş, mekteplerde, üniversitelerde okutulan en hatırı sayılır bilimlere ulaşabilir miymiş, zat-ı âliniz karar verin. Eğer öyleyse dedi Don Lorenzo, bence bu bilim diğer bütün bilimlerden üstün. Eğer öyleyse ne demek dedi Don Quixote. Demek istiyorum ki dedi Don Lorenzo, ben bütün bu faziletleri kendinde toplamış gezgin şövalyelerin geçmişte de günümüzde de olduğundan şüpheliyim. Şimdi söyleyeceklerimi daha önce de çok kereler söyledim diye cevap verdi Don Quixote. Dünyadaki insanların çoğu bu dünyada gezgin şövalyeler olmadığı görüşünü paylaşıyor. Ben Tanrı mucizevi bir şekilde bu insanların kafasına gezgin şövalyelerin geçmişte de şimdi de var oldukları gerçeğini sokmadığı takdirde, tecrübenin de bana çok kereler göstermiş olduğu gibi bunu anlatmaya çalışmanın nafile olacağını düşündüğümden, şimdi zat-ı âliniz'i birçok kişinin paylaştığı bu yanılgıdan kurtarmak için vakit kaybetmek istemiyorum. Onun yerine sizi bu yanılgıdan kurtarsın, gezgin şövalyelerin geçmiş yüzyıllarda dünyaya ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu, günümüz dünyasında da olsalar ne kadar yararlı olacaklarını size göstersin diye Tanrı'ya dua etmeyi düşünüyorum. Ne var ki şu anda insanların günahları yüzünden dünyada tembellik, aylaklık, oburluk ve zevk hakim. Bunun üzerine Don Lorenzo içinden şöyle düşündü. Konuğumuz aldı başını gidiyor. Ne olursa olsun yiğit bir deli. Böyle düşünmemem için serzem olmam lazım. Bu noktada yemeğe çağrıldıkları için konuşmalarına son verdiler. Don Diego oğluna misafirin zekası konusunda hangi sonuca vardığını sordu. O da şöyle cevap verdi. Onu delilikten dünyanın en iyi hekimleri bile kurtaramaz. Şuurlu aralıkları olan kısmi bir deli o. Yemeğe geçtiler. Yemek Don Diego'nun davetleri konusunda yolda gelirlerken anlattıklarına uygundu. Temiz, bol ve lezzetliydi. Ama Don Quixote'yi en çok memnun eden, bütün evde hüküm süren, Chartreuse manastırlarını andıran harikulade sessizlikti. Sofra kaldırıldıktan, Tanrı'ya şükredilip eller yıkandıktan sonra Don Quixote edebiyat yarışması şiirini okumasını Don Lorenzo'dan ısrarla rica etti. Don Lorenzo da buna cevaben şiirlerini okumaları istendiğinde reddeden, istenmediğinde kusan şairlere benzememek için şiirini okuyacağını söyledi. Bir ödül beklemiyorum, sadece zihnime temrin olsun diye yazdım dedi. Benim bir dostum, üstelik de akıllı bir dostum dedi Don Quixote, insanın glosa yazmakla uğraşmaması gerektiği görüşünü savunurdu. Sebebi de onun fikrince bir glosanın hiçbir zaman asıl metne ulaşamaması, çoğu zaman da amaçlanan, hedeflenen konunun tamamen dışına çıkmasıydı. Ayrıca glosa kurallarının fazlasıyla katı olduğu, sorulara, dedilere, diyebilirim kilere, fiilleri isim yapmaya, anlamın değiştirilmesine izin vermedikleri görüşünü de savunurdu. Glosa yazanları bağlayan daha birçok kısıtlama ve sınırlamayı zat-ı âliniz daha iyi bilirsiniz herhalde. Doğrusunu isterseniz Senyor Don Quixote dedi Don Lorenzo, sürekli sizin bir hatanızı yakalamayı arzu ediyorum ama beceremiyorum. Yılan balığı gibi elimden kayıyorsunuz. Bu elden kaymayla zat-ı âliniz'in ne demek istediğini anlamıyorum diye cevap verdi Don Quixote. Açıklayacağım ne demek istediğimi dedi Don Lorenzo. Zat-ı âliniz şimdilik asıl metni ve glosasını dikkatle dinleyin. Şimdiye dönüşte geçmiş, geleceği daha fazla beklemeden ya da artık zamanı gelse gelecekte olacakların. Glosa. Kaderin bana yaptığı iyilik de bitti, her şeyin bittiği gibi nihayet. Bir zamanlar böyle cimri değildi kader. Ama sonra kesti iyilik yapmayı, artık ne cömert eskisi gibi ne de ölçülü.